Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programına hoş geldiniz. Bu akşam Şebnem Dergisi'nin Mart 2019 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak değerli dinleyenlerimiz Fatma Hale Sağım imzalı Cehennemi Dünyada Yaşamak başlıklı yazıyı aktaracağız. Kavgacı bir samurai Zen rahibinden kendisine cennet ve cehennem kavramlarını açıklamasını ister. Rahip onu küçümseyen bir tavırla "Sen eşeğin tekisin, senin gibilerine zaman ayıramam." der. Şerefi zedelenen samuray öfkeden kıpkırmızı kesilerek kılıcını kınından çıkarıp "Seni bu küstahlığın için öldürebilirim." diye bağırır. "İşte," der Zen rahibi sakince, "bu cehennemdir." Samuray kapıldığı öfkeyi ima eden ustanın doğru sözleri karşısında irkilir ve sakinleşerek kılıcını yerine koyar. Kendisine kazandırdığı iç muhasebe imkanı için rahibe teşekkür eder. "İşte bu cennettir," der rahip bu sefer. İnsanoğlu öfke ve şehvetinin sınırlarını asla bilemez. Ciddi manada öfkelendiği zaman öfkesinin içinden selametle çıkıp çıkamayacağını garanti edemez. Öfke, şeytanın insanların üzerinde kullandığı en büyük silahıdır. Kendisine en kıymetli, en büyük, en harika şeylere layık olduğunu zanneden nefsi de devreye sokarak duyguları, kelimeleri ve davranışları savaş alanına çevirir. Rabbimiz Maide suresinde şöyle buyurmaktadır. "Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse bilsin ki Allah, sevdiği ve kendisini seven, müminlere karşı alçak gönüllü, şefkatli, kafirlere karşı şerefli ve zor bir toplum getirecektir. Bunlar Allah yolunda cihad ederler ve hiçbir kınayanın kınamasından korkmazlar. Bu, Allah'ın dilediğine verdiği lütfudur. Allah'ın lütfu ve ilmi geniştir." Bu ayet ışığında canı, malı, namusu, dini, umumi hakları korumak ve mazluma yardımcı olmak için duyulan öfke övülmüş, bunun yok edilmeye çalışılması ya da öfkelenilmesi gereken yerde acziyet gösterilmesi ise yerilmiştir. İstenilmeyen öfke ise mazlumlar ve insani, İslami temel haklar söz konusu olduğunda sessiz kalıp sadece dünyevi meselelerde istek ve arzular karşılanmadığında ortaya çıkan öfke türüdür. Allah Resulü'nün hayatında böyle öfkeye rastlanmamıştır. Kendisini dünya ahiret saadetine eriştirecek bir amel tavsiye etmesini söyleyen sahabiye, Peygamber Efendimiz 3 kez, "Öfkelenme," buyurmuşlardır. Nefsani öfkeye sahip olan insanın kendisine ve çevresine verdiği zararlar, Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden çıkma sebebi olacağından, manen büyük bir iflasın içine girmeden, Allah Teala'nın rızası doğrultusunda gaflete düşmeden, öfke kontrolünün yapılması ibadet kadar önemlidir. Kur'an-ı Kerim'de öfke konusuyla ilgili 3 ayet, öfkenin insanda meydana getirdiği psikolojik sürece ışık tutar. Birincisi, Şura suresinin 37. ayeti kerimesidir. "Onlar günahların büyüklerinden ve hayasızlıktan kaçınan ve öfkelendikleri zamanda bağışlayan kimselerdir." Burada gazap kelimesiyle öfkeli bir mizaçtan bahsedilip bu mizacın tedavisinin sadece affetmek olduğu ifade edilmektedir. Gazap kelimesi Kur'an-ı Kerim'de 2 peygambere atfen kullanılır. İlk peygamber iman etmedikleri takdirde 40 gün sonra helak edileceklerini bildikleri halde 39. günde dahi iman etmeyip Allah'a isyana devam eden kavmine gazaplanan Hazreti Yunus'tur. Diğer peygamberse Tur-i Sina'da Tevrat ayetlerinin yazılı olduğu levhaları almak için bulunan Hazreti Musa'dır. Kavminin kendi yokluğundan istifade ile onları yalnız bıraktığı 40 gün gibi kısa bir zaman içinde şirke dönmeleri ve bir buzağı heykeli yapıp buna taptıklarını öğrendiği anki gazabıdır. Gazap olarak isimlendirilen öfkede intikam alma isteği vardır. Lakin bu intikam kalbe yerleşmiş bir kin neticesi değildir. Kalpten gelen kanın yüze belirmesiyle yüze yansıyan öfkedir. Bunun alametleri yüzde belli olur. Uzuvlarda belli olur. Mübarek peygamberlerin öfkesi kalpte yerleşen kindar bir öfke değildir. İkinci öfke şekli Âl-i İmrân suresinin 134. ayeti kerimesinde zikredilir. O takva sahipleri ki bollukta da darlıkta da infak ederler. Allah için harcarlar. Kızdıklarında öfkelerini yutarlar ve insanların kusurlarını bağışlarlar. Allah da iyilik edenleri, ihsan sahiplerini sever. Burada gays kelimesiyle farklı bir öfkeli mizaç anlatılmaktadır. Gays kontrolden çıkmış, karşısındakine zarar vermek gayesiyle harekete geçmiş, gözü dönmüş bir öfkedir. Bu öfkenin sahibinde kalpte yerleşmiş ciddi bir kin vardır ve bu tür öfkeyi Cenab-ı Hak asla tasvip etmez. Çünkü gays kalbe yerleşen, kin olarak gittikçe büyüyen öfkedir. Bu kişiden acilen öfkesini yutması, gücü yettiği halde kendisine hakim olması istenir. Öfkesini gerçekleştirmeyecek, karşısındakine zarar vermeyip kendisini tutacaktır. Burada kastedilen öfkenin yok edilmesi değil, öfke anında ortaya çıkacak olumsuz davranışların engellenmesidir. Bu ilk adımdır. İkinci adımsa, engellenen ve kişinin içinde olumsuz enerji olarak baskı uygulayan bu öfkenin kişiye zarar vermemesi için acilen öfkelenilen kişinin affedilmesidir. Daima öfkeyi besleyen kalpteki bu kin ancak affetmekle ortadan kalkar. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın öfkesi anlatılırken gays kelimesi kullanılmaz, gazap kullanılır. Gays Allah'ın dışındaki varlıklarda olur. Peygamber Efendimiz'in bir hadisi şeriflerinde buyurduğu gibi öfkeden sakının. Zira o insanoğlunun kalbinde tutuşan bir kordur. İnsan sinirlendiğinde boyun damarlarının şişip gözlerinin nasıl kızardığını görmüyor musunuz? Üçüncü öfke şekli ise Tevbe suresinin 14-15. ayeti kerimelerinde yer alır. Onlarla savaşın ki Allah onları sizin ellerinizle cezalandırsın, onları rezil etsin, sizi onlara galip kılsın. Mümin topluluğun gönüllerini ferahlatsın ve onların müminlerin kalplerindeki öfkeyi gidersin. Allah dilediğinin tevbesini kabul eder. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Bu ayette öfke yine gays kelimesiyle ifade edilmiş olup, zulümleri sebebiyle kafirlere duyulan, kalbe yerleşen kinle devamlı artan bir öfkedir. Bu öfkeyi meydana getiren unsurları ortadan kaldırmak için verilen mücadelede Cenab-ı Hakk'ın yardımını talep etmek çok mühimdir. Çünkü öfke gibi olumsuz duygular sürekli bastırıldığı zaman kişi kendisine zarar vermekte, öfke patlamaları ve bunun yıkıcı neticeleriyle insan ilişkileri zarar görmektedir. Olumlu iletişimle af, hilm, hüsnizan, Allah'ın razı olması ilkeleri özendirilip, sünnete ittibayla da manevi destek sağlanarak öfke kontrolü temin edilmeye çalışılmalıdır. Öfke gibi olumsuz duyguların kaynağı, hayatta karşılaşılan istenmeyen durum ve hadiseler değildir. O hadiseye dair içimizde yapılan binlerce iç konuşma ve düşüncelerdir. Özellikle olumsuz iç konuşmalar, olumsuz inançlar, öfke, bunaltı ve depresyonun oluşumunu hızlandırırlar. İç sesleri, vesveseyi, zanları, olumsuz düşünceleri yönetip olumluya çevirmekse bu rahatsızlıklardan kurtulmayı sağlar. Sürekli tekrar edildiği için otomatiğe bağlanan olumsuz düşünceler alışkanlığa dönüşüp duygu bozulmalarına sebep olmaktadır. İnsanları rahatsız eden dışlarındaki şeyler değil, o şeylere dair kendi görüşleridir der Epiktetos. İmam Gazali, öfkenin ilim ve hamelle kontrol altına alınabileceğini söyler. İlimle tedavide, öfkeli anda kişinin düşünce yapısını hemen fark edip olumluya dönüştürmeye yönelik tavsiyeler vardır. İlimle öfke kontrolü. Bu tavsiyeler Cenab-ı Hakk'ın şu ayetlerini düşünmekle başlar. Resulüm, sen af yolunu tut, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir. O takva sahipleri ki bollukta da darlıkta da infak ederler, Allah için harcarlar, kızdıklarında öfkelerini yutarlar ve insanların kusurlarını bağışlarlar. Allah da iyilik edenleri, ihsan sahiplerini sever. Bu ayetler tekrar tekrar hatırlanır. Öfke esnasında affetmenin, hin ve tahammülün faziletleri düşünülür. Neticede sevap almak ve Allah'ın rızasına kavuşmak maksadıyla intikam hırsından vazgeçilir. Allah Resulü'nün hayatına bakınca dünyevi meselelerde öfkesine hakim olup affedici bir tutum sergilerken, dini hususlarda ortaya çıkan bir ihmalde yüz hatlarından belli olacak derecede öfkelendiği ve bunun gereğini yerine getirdiğini biliyoruz. Sahabe efendilerimiz de yaşantılarında aynı örnekleri sergilemişlerdir. Ganimetlerin dağıtıldığı günde, ''Bize adaletle hükmetmiyorsun.'' diyen kişiye öfkelenip üzerine yürüyen halife Hazreti Ömer'e Abdullah bin Abbas, ''Ya Ömer, sen affı tut, marufu emret ve cahillerden yüz çevir.'' ayeti kerimesini okur. Bu ayeti duyar duymaz Hazreti Ömer'in öfkesi yatışır ve sükunetle yerine oturur. Allah'ın ayetinin bir Müslüman için ne kadar önemli olduğunu gösterdiği için bu örnek çok mühimdir. Allah Teala'nın öfkemize hakim olamadığımız zamanda vereceği cezayı hatırlamak. Geçmişte hükümdarların yanında hikmet konuşan hakimler olur, hükümdar kızdığı zamanlarda eline, ''Miskinlere acı, ölümden kork, ahireti hatırla'' yazılı notlar verilmiş. Hükümdar bu notu okuya okuya hiddetini yenmeyi başarırmış. İntikam aldığımız kişinin de bizden intikam alacağını düşünüp bitmeyecek acılara başlamadan son vermek. Öfkeli anda vahşileşen, çirkinleşen, yırtıcı hayvana benzeyen görüntüsünü düşünüp kendisinin şeref sahibi bir insan olarak yaratıldığını tefekkür ederek insana yakışmayan hallerden uzak durmaya çalışmak. İntikam almaya yönelen, bugün öfkeme hakim olursam, mahşerde de Rabbim bana öfkelenmez ve beni affeder diye düşünmelidir. Bu öfke Allah'ın rızasına uygun bir öfke değil, nefsimin heva ve hevesinden kaynaklanan öfkedir. Nefsi şımartmak başıma iş açar, en güzeli nefse pay çıkarmamak diyebilmelidir. Amel işleyerek öfke kontrolü. Amel işlemek suretiyle öfkeyle baş edebilmekse, hadis-i şeriflerde belirtilen metotları tatbik etmekle olur. Eûzü besmele çekmek, su ile temasa geçip abdest almak, öfkenin sebep olduğu negatif elektriği toprakla temasa geçerek üzerimizden atmak, daha sakinleştirici pozisyonlara geçmek, ayaktaysa oturmak, gerekirse uzanmak ve benzeri. İlk öfke anında ağzımıza geleni söylemeyip susmak, dua etmek, namaz kılmak, sünnete ittiba ederek yapılması gerektiği davranışlardır. Çok öfkelendiğini, öfkesiyle çevresindeki insanları çok üzdüğünü bildiren bir müridine, Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri, bu halin iyi bir hali olmadığını, geceleyin teheccüden sonra bol bol istiğfara devam etmesini tembihler. Bir yıl kadar sonra o mübareğin yanına gelen mürid, hiç aksatmadan istiğfara devam ettiğini, Allah'ın rahmetiyle bu halin kendisinden kalktığını müjdeler. İnsanı öfkelendiren sebepler %52 ile engellenmek, %20.9 ile aşağılık duygusu ve prestij kaygısı, %12.7 ile ailede karşılaşılan güçlükler olarak belirlenmiş olup, önemsenmeme, aşağılanma, keyfi bir tutumla karşılaşma ve saldırıya uğramada öfke sebepleri olarak belirtilmiştir. İmam Gazali, kişinin hoşlandığı ve hoşlanmadığı şeyler olduğu müddetçe öfkenin de bulunacağını belirtir. Sevdiği şeyler, kişinin elinden alındığı, hoşlanmadığı şeyleri yapmaya zorlandığı müddetçe öfke daima var olacaktır. Psikolojide hayatın 90'a 10 sırrı vardır. Hayatın %10'u başımıza gelenlerden oluşur. Hayatın %90'ı ise başımıza gelenlere nasıl davrandığımızla alakalıdır. Meşhur bir hikaye vardır. Adamın iş yerinde o gün önemli bir görüşmesi varmış. Kıyafetini giymiş, kahvaltıya oturmuşken ana sınıfına giden kızı yanlışlıkla üzerine çay döküvermiş. Buraya kadar gelişmeler bizim kontrolümüz dahilinde olmadığı için engelleme imkanımız yoktur. Yaşanan bu hadiseden sonraki davranışlarımızsa bizim kontrolümüzdedir. Adam kızına bağırmaya başlamış. Babasından korkan çocuk ağlamaya başlamış. Kahvaltısını yapmamış. Okul için hazırlanmasına bir türlü izin vermemiş. Çocuk ağlıya ağlıya hırpalanarak giydirilmiş. Evden normal saatten daha geç çıkılmış. Çocuk ana sınıfına bırakılmış. Adam işe yetişmek için hız yapmış. Bu kez de ceza yemiş. İşe geldiğinde ise öfke aklı örttüğü, yapılması gerekenler aklı selimle düşünülemediği için evrak çantasının evde unuttuğunu fark etmiş. Akşam eve dönüşte herkes olumsuz düşünceleri akşama kadar büyüttüğü için hadiseler bitmemiş olacak, kaldığı yerden devam etmiş ve kırgınlıklar büyümüş. Şayet hadise, insanız olur bunlar diyerek sükunetle karşılansaydı, kızımıza da bir dahaki sefere daha dikkatli olmasını söyleyip üzerimizi değiştirmeye gitseydik, belki de bu olumsuzlukların hiçbiri olmayacak, eşimiz bize daha çok saygı duyup kızımızın bize güveni ve sevgisi daha da artacaktı. Herkes kızabilir, bu kolaydır, ancak doğru insana doğru ölçüde, doğru zamanda, doğru sebeple ve doğru şekilde kızmak işte bu kolay değildir der Sokrat. Öfke yok edilmesi gereken her halükarda yıkıcı, zararlı bir duygu değildir. Öfke tabii bir duygudur. Önemli olan bu duygunun altındaki mesajı görüp doğru yönetebilmektir. Öfkenin sebebi başkalarının davranışları ya da hadiseler değildir. Sorumluluğu alırsak öfkeyi yönetebiliriz. Problem dış faktörden kaynaklansa da içimizde öfke ateşini yakan biziz. İstesek o ateşi yakmazdık. Neden yakıyoruz? Öfkelenince, sağa sola bağırınca rahatlayacağımızı zannederiz. Öfke, vücutta biriken sıkışmış enerji olup bu enerji dışa aktarıldığı zaman mutlaka ağır tahribat verecek, yepyeni dertlere yol açacaktır. Öfkemizi dışa vurursak başkaları bizden çekinip bizi kullanmaya çalışmaz. Kanaati yanlış bir düşünce şeklidir. Kısa vadede karşımızdakine üstünlük sağlasak da uzun vadede bizden nefret eden, bizimle olmak istemeyen kişilerin sayısını artırırız. Kimse incinmek istemez. İncineceğini bile bile beraberliğe devam etmez. İhtiyacımız olan insanlar etrafımızdan uzaklaşırlar. Öfkesine hakim olan insan Allah'a çok şükretmelidir. Çünkü öfkeye hakimiyet, Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin kişinin üzerinde olduğunun alametidir. Verdikleri sözü tutmadıkları ve içlerinde Hazreti Hamza'nın da bulunduğu 70'e yakın sahabenin şehadetiyle neticelenen Uhud Savaşı sonrasında sahabe, Allah Teala'nın ve Resulullah Efendimiz'in kendilerine çok öfkelendiğini düşünüp kederden kedere gark olmuşlardı. Lakin Peygamber Efendimiz ashabına oldukça yumuşak davranmış, onlara öfkelenmeyip Rabbimizin onları affetmesi için dua etmiş, onları affetmişti. Cenab-ı Hak Âl-i İmrân suresinin 159. ayeti kerimesinde, "O vakit Allah'tan bir rahmetle onlara yumuşak davrandın. Şayet sen kaba, katı yürekli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi. Şu halde onları affet, bağışlanmaları için dua et. İş, idare hakkında onlarla istişare et. Kararını verdiğin zaman da artık Allah'a dayanıp güven. Çünkü Allah kendisine dayanıp güvenenleri sever buyurmaktadır. Hazreti Mevlana Mesnevi'nin 34.700. beytinde "Sen öfkeyle yüreklere ateş salmışsan bu zulüm bir ağaca dönüşür. Ondan zakkum filizlenir. Cehennem ateşine kaynak olursun." 3.480. beyitte ise "Cehennem ateşini söndürmek ancak nurla olur. Nurun ateşimizi söndürdü. Müteşekkiriz. Nurun yokken kendince sabır ve hoşgörü gösteriyorsun. Ateşin söndü zannetme. Ateşin canlı ve sadece küllenmiş. Dikkat et, bu bir zorlama, örtbas etmedir. Din nurundan başkası ateşi söndürmez. Din nurunu görmedikçe hiçbir şeyden emin olma. Çünkü gizli ateş bir gün ortaya çıkar." buyurmaktadır. Peygamber Efendimizin Ümmü Seleme validemize öğrettiği dua dilimizden düşmemeli. "Ey Nebi Muhammed'in Rabbi olan Allah'ım, günahlarımı bağışla, kalbimin öfkesini gider." Amin. Değerli dinleyenler, ilk olarak Fatma Hale Sağım imzalı "Cehennemi Dünyada Yaşamak" başlıklı yazıyı paylaştık. Son olarak merhume Nermin Kirazoğlu hanımefendi başlıklı Şeyma Yalçıntaş imzalı bir yazı var. Bunu paylaşarak programımızı noktalayalım. Balıkesir eşrafından tüccar bir baba ve Çanakkale'li muhtereme bir annenin kızı olarak dünyaya gelmişti. Çocukluğu Beylerbeyi semtinin huzurlu ve manevi havasında geçmiştir. Gün olup genç kız olduğunda evlerine teşrif eden kıymetli misafirin sözcüsüdür babası Hilmi Bey. Kızı Nermin'e, "Mahmut Sami Ramazanoğlu üstadımız seni torunu Mahmud'a istemeye geldi. Ne dersin kızım? Rızan var mı?" diye sorar. Hayayla bürülü cevabını sükut şeklinde dile getiren kızına, "Sükut ikrardan gelir, hayırlı olsun" diyerek evladının bu izdivaç konusunda rızasını almıştır. Merhum Ömer Kirazoğlu dedeciğimin ve dolayısıyla devlet hanelerinin gelini olmuştur. Aileyle birlikte 1979 yılında Medine-i Münevvere'ye hicret etmiş ve ömrü boyunca burada hizmet ederek büyüklerden dua almış, bir taraftan da insanlara hayır dualar ederek ömür geçirmiştir. Güzel ahlak numunesi, halim sıfatlı, mütebessim bir melek gibiydi. Güne ibadette başlar, evradını hastalıkta, sağlıkta hiçbir zaman aksatmazdı. Merhum dedeciğimiz Sami Efendimiz Hazretleri'nin büyük iltifatlarına mazhar olmuş, ailede büyük küçük herkesin dostluğunu kazanmıştı. İncinmeden ve incitmeden bir ömür sürdü. Mahlukata gösterdiği ihtimam, merhamet ve şefkat görülmeye değerdi. Onunla bulunan kimseler yanından ayrılmak istemez, sohbetleriyle derin bir huzura gark olurlardı. Rabbinden gelen her şeye rıza gösterir, daima şükür halinde bulunurdu. Geçirdiği ağır bir ameliyattan ayıkırken, "Eslemtü li Rabbil alemin, ben alemlerin Rabbine teslim oldum" diye mırıldanması, onun iman gücünün işaretlerinden biriydi. Başına gelen musibetleri hiçbir zaman şikayette bulunmaz, en zor durumlarda dahi, "Bu da geçer yahu" diyerek Cenab-ı Hakk'a teveccüh ve teslimiyet gösterir, dualarına devam ederdi. Miladi takvimle 28 Ocak 2019, Hicri takvimle 21 Cemaziyel Evvel 1440 Pazartesi günü Erenköy mahzundu. Bütün sevenleri mahzundu. O ayrılığıyla insanları hüzün içinde bırakmış, ancak Rabbine kavuştuğu için büyük bir saadete nail olmuştu. Cennette adeta bir düğün hazırlığı vardı. Tertemiz yaşadı ve tertemiz Cenab-ı Hakk'a kavuştu. Rabbimiz onun hakkındaki hüsn-i şehadetimizi kabul buyursun. Sami Sultanımızın gelini tekbirlerle, niyazlarla cennete uğurlandı. Rabbimizden niyazımız bütün bu güzel insanlarla cennette buluşmak ve beraberce Cemalullah'ı seyre nail olmaktır. Rabbimiz makamını cennet eylesin. Bizi de o güzel kulları arasına dahil eylesin. Ruhları için El-Fatiha. Şeyma Yalçıntaş imzalı merhume Nermin Kirazoğlu hanımefendi başlıklı yazıyı paylaştık. Son olarak Şemnem dergisinin Mart 2019 sayısından değerli dinleyenlerimiz. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi tamamlamış oluyoruz. Geceniz hayırlı olsun. Hoşça kalın.